Ayrım 41, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 494. Ya, öyle masum şeyler değildi tabii anlattıkları. Lasse Westman ile Roger eski arkadaşlar. Hannah'ın evde olmadığı zamanlar buluşup içki içerek gevezelik ediyorlarmış. August'a genellikle yandaki odada yapbozlarıyla uğraşıyormuş. Lasse de Roger da pek ilgilenmiyorlarmış çocukla. Hannah bir gün seviyesinin çok üzerinde kalın bir matematik kitabı vermiş çocuğa. August deli gibi karıştırıp duruyormuş kitabı. Çok heyecanlanıp tuhaf sesler çıkarıyormuş. Lasse sinirlenmiş, kitabı çocuğun elinden alıp çöpe atmış. August çıldırmış, bir çeşit kriz geçirmiş. Bunun üzerine Lasse 2-3 defa tekme atmış çocuğa.
Alçak!
Daha bu başlangıç. August o günden sonra ürkütücü bir hal aldı, dedi Roger. Tuhaf gözlerle izlemeye başlamış onları. Bir de tuhaf şeyler yaşanmaya başlamış. Bir gün Roger'ın kot ceketi bir makasla paramparça edilmiş. Başka bir gün buzdolabındaki biralar tek tek çıkarılıp yere dökülmüş. İçki şişeleri parçalanmış ve bilemiyorum işte.
Sonya durdu. Ne?
Bir çeşit savaş başlamış. Sanırım Roger ile Lasse kafaları dumanlıyken çocuk hakkında tuhaf fikirlere kapılmışlar. Hatta çocuktan korkmaya başlamışlar. Nasıl bir psikolojiye kapıldıklarını anlamak zor. August'tan nefret ediyorlarmış. Bazen ikisi birden saldırıyormuş çocuğa. Roger bunu yaptıkları zaman kendini bok gibi hissettiğini söyledi. Bu konuyu Lasse ile hiç konuşmamış. Aslında çocuğa vurmak istemiyormuş. Ama kendini de engelleyemiyormuş. Sanki çocukluğumu geri almak gibi bir şeydi, dedi.
Ne demek yani bu şimdi?
Anlaşılır bir şey değil. Ama sanırım Roger Winter'ın engelli bir kardeşi varmış. Akıllı, yetenekli bir çocuk. Roger ne kadar sorunlu bir çocuksa, kardeşi o kadar uyumlu, övülüp takdir edilen bir çocukmuş. Sanırım bu Roger'da öfke uyandırmış. Belki August'a saldırırken bilinçaltında kardeşinden öç alıyordu. Bilemiyorum. Ya da...
Tuhaf
bir açıklaması vardı. Çocuğa vurarak kendini utançtan kurtarmaya çalışır gibiymiş.
Hasta ruhlu.
İşin en tuhaf tarafı da bunları birdenbire itiraf etti. Çok korktuğu bir şey var, dedi Amanda. Yürürken topallıyordu. Gözlerinin kenarında da morluklar vardı. Sanki beni tutuklayın der gibiydi.
Tuhaf.
Değil mi? Ama beni daha çok şaşırtan başka bir şey var, diye devam etti Sonya Moody.
O ne?
Şu benim amirim. Yüzündeki bulutlar dağıldı. Birdenbire güneş açtı.
Bublanski utanmış gibiydi. Fark ediliyor mu?
Hem de nasıl?
Şey, diye kekeledi. Bir kadının akşam yemeği davetini kabul etti. Hepsi bu.
Yoksa aşık mı oluyorsun sen?
Yok canım. Yalnızca bir akşam yemeği, dedi Bublanski. Yüzü kızardı.
Ed bu işten hoşlanmıyordu ama oyunun kuralı buydu. Dorchester'daki yıllarına dönmek gibi bir şeydi. Ne olursa olsun pes etmeyeceksin. Ya sıkı bir darbe indirecek ya da sessiz, sert bir iktidar oyunuyla rakibinin sinirini bozacaksın. Neden olmasın? Eğer Lisbeth Salander sert takılmak istiyorsa o da sert takılırdı. Bu nedenle ringe çıkmış ağır sıklet bir boksör gibi kaşlarını çatmış rakibini süzüyordu. Ama bir işe yaramadı. Lisbeth de kaşlarını çatmış, tek bir söz dahi etmeden çelik grisi gözlerini Ed'in gözlerine dikmişti. Bir düello gibiydi, sessiz, öfkeli bir düello. En sonunda pes eden Ed oldu. Bu hal ona çok komik geldi. İnternetteki bir kod adı deşifre etmiş, gizli kimliğine ulaşmış, izini sürüp yakasına yapışmıştı. 30 deniz piyadesiyle birlikte evine dalıp tutuklamadığına şükretmeliydi.
''Çetin ceviz olduğunu düşünüyorsun değil mi?'' dedi Ed.
''Davetsiz misafirlerden hoşlanmam.''
''Ben de sistemime davetsiz girenlerden hoşlanmam. Yani aynı durumdayız. Seni nasıl bulduğumu merak etmiyor musun?''
''Umurumda değil.''
''Cebeli Tarık'taki şirketin üzerinden buldum. Şirkete Wasp Enterprises ismini vermek doğrusu pek zekice bir davranış değil.''
''Öyleymiş.''
''Zeki bir kadın olarak bir sürü yanlış yapmışsın.''
Zeki bir adam olarak çürümüş bir yerde iş bulmuşsun.
Çürük ya da değil, bizim gibilere ihtiyaç var. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz.
Johnny Ingram gibi adamlar yüzünden. Ed bunu beklemiyordu. Gerçekten beklemiyordu. Ama renk vermedi. O da yeterince iyiydi.
Ne kadar da komiksin dedi.
Hem de ne komik. Büyük paralar kazanıp kıçını kurtarabilmek için Rus milletvekilleriyle bağlantıya geçip cinayet emirleri vermek. Gerçekten komik değil mi dedi. Ed'in yüzündeki maskeyi koruması imkansızdı artık. Ne kadar çabalasa da başaramadı, hatta bir an düşünemedi bile. Bunları nereden biliyordu bu kadın? Başı döndü, belki blöf yapıyordu. Bu ihtimal tansiyonunu az da olsa düşürdü. Kadına bir saniye olsun inanmasının nedeni, öfkeli zamanlarında kendisinin de Ingram hakkında benzer şüphelere kapılmış olmasıydı. Ama bu konuyu kıçından ter damlayana kadar araştırdığından hiçbir kanıtın olmadığını Ed'den daha iyi kimse bilemezdi.
''Bu tür saçmalıklarla beni aldatacağını mı sanıyorsun?'' dedi. ''Senin elindeki malzemeler bende de var, hatta biraz da fazlası.''
''Bundan hiç emin değilim Ed. Ingram'ın RSA algoritmasının özel anahtarlarını sen de ele geçirmediysen tabii.'' Lisbeth'e inanmayan gözlerle baktı Ed. Bir gerçek dışılık duygusuna kapıldı. Herhalde kriptoları kırmış olamazdı. Bu imkansızdı. Elindeki bütün imkanlara, hizmetindeki bütün uzmanlara rağmen böyle bir şeye teşebbüs etmeyi aklından bile geçirmemişti. Ama şimdi bu kadın? Yok, inanamazdı. Başka bir şekilde olmalıydı. Belki Ingram'ın yakın çevresinden bir haber kaynağı vardı. Hayır, bu da akıl kârı değildi. Düşünemiyordu artık. ''Durum şu Ed'' dedi Lisbeth otoriter bir tonla. ''Mikael Blomkvist'a NSA'yı nasıl hacklediğimi anlatırsam peşimi bırakacağını söylemişsin. Belki doğru söylüyorsundur. Ama blöf yapman da mümkün. Ya da durum değişir. Verdiğin sözün hiçbir anlamı kalmaz. Seni işten şutlayabilirler. Yani ne sana ne de çalıştığın yere güvenmem için hiçbir neden yok.'' Ed derin bir nefes alıp karşılık vermeye çalıştı.
''Mantığına saygı duyuyorum.'' dedi. ''Ama ne olursa olsun ben sözümü tutarım. Hani öyle efendi bir adam olduğundan değil. Tersine intikamcı bir manyağım, tıpkı senin gibi küçük hanımefendi. Eğer ciddi konularda insanlara ihanet etseydim şimdi hayatta olmazdım. İnanıp inanmamak sana bağlı. Eğer susarsan hayatını cehenneme çevireceğimden hiç kuşkun olmasın. Yemin ederim doğduğuna pişman olursun.''
''İyi.'' dedi Lisbeth. ''Delikanlı adamsın. Aynı zamanda kibirli bir şeytan değil mi? Ne pahasına olursa olsun hacklediğim şeyin bilinmemesini istiyorsun. Bu konuda yeterince hazırlık yaptığımı söyleyeyim. Daha sen elime bile dokunmaya fırsat bulamadan her bir sözcük yayınlanacak. Arzu etmem ama felaket aşağılanacaksın. İnternet aleminde atılacak sevinç çığlıklarını bir düşünsene.
Boş laf.
Eğer öyle boşa atıp tutsaydım şimdi hayatta olmazdım dedi Lisbeth. Şu gözetim toplumu denilen şeyden nefret ediyorum. Büyük biraderim ve resmi makamların hayatımı kontrol etmesinden gına geldi. Yine de senin için bir şey yapabilirim Ed. Eğer çeneni tutabilir de dışarıya bir şey sızdırmazsan durumunu güçlendirecek, Fort Meade'deki çürük yumurtaları temizlemene yardım edecek bilgiler veririm. Seni nasıl hacklediğime gelince, unut gitsin, prensip meselesi. Yalnızca beni yakalamanı engelleyen heriften intikam alma şansı veririm. Ed masanın üzerinden eğildi. Karşısındaki tuhaf kadının gözlerine uzun süre baktı. Arkasından hatırladıkça şaşıracağı bir şey yaptı. Gülmeye başladı. Bölüm 2-3 Aralık. O'Levin Haringa Sarayı'nda uyandığında keyfi yerindeydi. Basının dijitalleştirilmesi hakkındaki uzun konferans büyük bir eğlenceyle son bulmuş, şampanyalar ve diğer içkiler su gibi akmıştı. Tek tatsızlık Norwich Kveldsbladet gazetesinden başarısız bir sendika temsilcisinin Serner'in düzenlediği eğlencelerin ne kadar işçi atarlarsa o kadar şaşalı ve pahalı hale geldiğini söyleyerek küçük çaplı bir olay çıkarması ve o ve Levin'in terzi elinden çıkma ceketine kırmızı şarap dökülmesiydi. Ama bunları kafaya takmamıştı Ove. Natalie Foss'u yatağa atarak geceyi taşlandırmıştı. Natalie kontrolördü, 27 yaşında aşırı seksi bir kadındı. Çok sarhoş olmasına rağmen Ove bir gece bir de sabahın erken saatinde iki defa becermişti Natalie'yi. Saat sabahın 9'unu bulmuştu. Cep telefonu bipleyip tıslıyordu. Yapması gereken onca şey için fazlasıyla akşamdan kalma ve perişandı. Bir yandan da tam bir savaşçı disiplinine sahipti. Onun mottosu work hard, play hard'dı. Bir de şu Natalie. Ne Natalie ama. 50'sini devirmiş kaç erkeğin eline böylesi bir kadın düşerdi yani. Fazla değildi herhalde. Ama şimdi ayağa kalkmalıydı. Başı dönüyor, midesi bulanıyordu. İşemek için sallanarak tuvalete gitti. Çişini yaptıktan sonra da hisse senedi portföyünü kontrol etmeye karar verdi. Böyle akşamdan kalma olduğu sabahlarda niyeyse çok iyi bir başlangıç yapardı. Cep telefonunu çıkarıp internet bankacılığına girdi. Önce bir şey anlamadı. Bir yanlışlık vardı herhalde, teknik bir talihsizlik. Portföyü çökmüştü. Titreyerek hisse senetlerinin durumuna göz attı. Ne tuhaf, Solifon'daki varlıkları buhar olmuştu, bir şey anlamadı. Kendinden geçerek borsa sitelerine girdi, her yerde aynı şey vardı. Profesör Franz Balder'in cinayet emrini NSA ve Solifon verdi. Millennium dergisinin haberi dünyayı salladı. Daha sonra ne yaptığını bilemedi o ve herhalde bağırıp küfrederek yumruğunu masaya vurmuştu. Natalie'nin uyanıp neler oluyor diye sorduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Kesin hatırladığı tek şey başını klozete eğip sanki içindekiler hiç tükenmeyecekmiş gibi uzun süre kustuğuydu. Gabriella Grena'nın Sapo'daki masası dikkatle temizlenmişti. Bir daha asla geri dönmeyecekti. Şimdi sandalyesinin arkalığına yaslanmış Millennium'u okuyordu. İlk sayfası 100 yılın atlatma haberini yapan bir dergiden beklediği gibi değildi. Aslında güzeldi, siyah, endişe verici. Ama resim yoktu. En üstte şunlar yazıyordu. Andrei Zander'in anısına. Daha altta Franz Balder cinayeti, Rus mafyası NSA ve büyük bir ABD bilgisayar şirketinin işbirliğinin öyküsü. İkinci sayfada Andrei'nin portre fotoğrafı vardı. İçi acıdı Gabriella'nın. Yakışıklı, narin, genç bir adamdı. Uçucu, ürkek bir gülümseme vardı yüzünde. Sağlam, aynı zamanda kırılgan birine benziyordu. Erika Berger'in yazdıklarına göre annesi ve babasını Saraybosna'da bir bombalı saldırıda kaybetmişti. Millennium'u şair Leonard Cohen'i ve Tabucchi'nin Pereira iddia ediyor romanını seviyordu. Büyük bir atlatma haber ve büyük bir aşk düşlüyordu hep. En sevdiği filmler Nikita Mihalkov'un Siyah Gözleriyle Richard Curtis'in Aşk Her Yerdesiydi. İnsanları aşağılayanlardan nefret eder, kimse hakkında kötü konuşamazdı. Stockholm'deki evsizler üzerine yaptığı haber, Erika'ya göre habercilik klasikleri arasında sayılmalıydı. Şöyle yazıyordu Erika. Bu satırları ellerim titreyerek yazıyorum. Dün arkadaşımız ve meslektaşımız Andrei Zander'in Hammarby limanındaki bir yük gemisinde cesedi bulundu. İşkence edilerek öldürülmüş. Hayatım boyunca bu acıyla yaşayacağım ama gururluyum da. Onunla çalışma ayrıcalığına sahip olduğum için gururluyum. İşine onun kadar sadık, onun kadar gerçek, onun kadar samimi bir insana rastlamadım. Andrei 26'sındaydı, hayatı ve gazeteciliği seviyordu. Adaletsizlikleri ortaya çıkarmak, yerinden yurdundan edilmişlere ve zor durumdaki insanlara yardım etmek istiyordu. August Balder adında küçük bir çocuğu korumak istediği için öldürüldü. Bu sayıda modern zamanların en büyük skandallarını açıklarken her sözcükte onun anısını yaşıyoruz. Mikael Blomqvist uzun makalesinde şunları yazıyor. Andrei aşka inandı. Daha iyi bir dünyaya ve daha adil bir topluma inandı. Hepimizin en iyisiydi. 30 sayfa yer ayrılmıştı habere. Gabriella Grena'nın şimdiye kadar okuduğu en başarılı haber metniydi belki de. Okurken zamanı ve mekanı unutmuş, bazen gözleri dolmuş, bazen de gülümsemişti. Sapo'nun parlak analizcisi Gabriella Grena bir medeni cesaret örneği gösterdi. Haberin ana öyküsü basitti. NSA'in içinde teşkilatın şefi Charles O'Connor'dan hemen sonra gelen, Beyaz Saray ve Kongre'yle de yakın bağları olan binbaşı Johnny Ingram'ın yönettiği bir grup vardı. Bu grup Solifo'nun Y araştırma bölümündeki bir takım piyasa analizcilerinin de yardımlarıyla teşkilatın elde ettiği muazzam miktardaki şirket sırlarını kendi çıkarlarına kullanmaya başlamıştı. Eğer bu iş yalnızca bu kadarla kalsa bir ölçüde anlaşılabilir bir skandal olarak kalacaktı. Ama işe suç organizasyonu Spiders'a dahil olduğunda olaylar kötülüğün mantığıyla gelişmiş dramatik boyutlara ulaşmıştı. Johnny Ingram'ın Rusya Parlamentosu Milletvekili Ivan Gribanov ve Spiders'ın gizemli lideri Thanos'la nasıl işbirliği yaptığına, yüksek teknoloji şirketlerinin fikir ve tekniklerini nasıl yağmalayıp baş döndürecek fiyatlara pazarladıklarına dair kanıtlar sunuyordu Mikael Blomkvist. Bu haydutlar güruhu yaptıklarını fark eden Frans Balder'i ortadan kaldırarak ahlaken dibe vurmuşlardı. Hazmedilebilir bir şey değildi bu. NSA'nın en üst düzey şeflerinden biri bir İsveçli araştırmacının öldürüleceğini biliyor ama parmağını bile kımıldatmıyordu. En çok da Mikael Blomkvist'in büyük bir başarıyla anlattığı insanlık dramından etkilenmişti Gabriella. Her şeyimizin denetlendiğine dair içimizi kemirip duran o kahredici duyguya katlanmak zorunda kalmamıza, her şeyin paraya çevrildiği hastalıklı bir dünyada yaşıyor olmamıza parmak basmıştı. Haberi okuyup bitirdiğinde kapıda birinin durduğunu fark etti. Helena Craft'tı. Her zamanki gibi şık giyinmişti. "Merhaba," dedi. Helena'nın bilgi sızdırdığından nasıl şüphelendiğini hatırladı ama hepsi bir kuruntuydu. Soruşturmanın profesyonel yürütülmemesinin Helena'da yarattığı huzursuzluğu suçluluk duygusuna yorumlamıştı. Martin Nielsen suçunu itiraf edip tutuklandıktan sonra yaptıkları uzun konuşmada huzursuzluğunun nedenini anlatmıştı Helena. "Merhaba," dedi Gabriella. "İşi bıraktığın için ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Her şeyin bir sonu var. Peki şimdi ne yapacaksın?" "New York'a taşınacağım. İnsan hakları ile ilgili bir alanda çalışmak istiyorum. Birleşmiş Milletler'den uzun süredir teklif aldığımı biliyorsun."
"Bizim için çok üzücü Gabriella ama sana imreniyorum."
"Yani ihanetim unutuldu öyle mi?"
"Herkes tarafından değil, bundan emin olabilirsin. Ama ben bunu sağlam karakterinin bir kanıtı olarak gördüm."
"Teşekkürler Helena."
"Bürodan ayrılmadan önce iyi bir şey yapmayı düşünür müsün?"
"Bugün değil, basın kulübünün Andrei Zander için düzenlediği anma toplantısına katılacağım."
"Tamam, ben de bu karmaşayla ilgili hükümete rapor vereceğim. Ama bu akşam genç Zander ve senin şerefine kadeh kaldıracağım Gabriella."
Alona Casales bir kenara çekilmiş, içten içe gülümseyerek olanları izliyordu. En çok da sanki dünyanın en kudretli istihbarat teşkilatının başkanı değil de azarlanmış bir ilkokul çocuğu gibi ayaklarını sürüyerek yürüyen Amiral Charles O'Connor'ı. Aslında bugün NSA'nın yönetimindeki herkes azarlanmış zavallı çocuklara benziyorlardı. Tabii Ed dışında. Ed de neşeli değildi. Elini kolunu sallayarak bağırıp çağırıyordu. Ter içindeydi, öfkeliydi. Ama her zamanki gibi otorite saçıyordu. O'Connor bile çekiniyordu ondan. Bunda bir tuhaflık da yoktu. Ed Stockholm ziyaretinden bir dinamit gibi dönmüş, ortalığı cehenneme çevirmiş, her düzeyde bir temizlik istemişti. NSA'nın başkanının bunu memnuniyetle karşıladığı söylenemezdi. Elinden gelse Ed'i derhal Sibirya'ya sürerdi. Ama elinden gelmezdi. Ed'in yanına vardığında boynunu büküp beklemiş, başını bile kaldırıp bakmayan Ed, bütün sefil yaratıklara aldırmadığı gibi NSA'nın başkanına da aldırmamıştı. Aralarında nihayet bir diyalog başladığında da rahatladığı söylenemezdi O'Connor'ın. Ed burnundan soluyordu. Alona her ne kadar duymasa da neler söylendiğini, daha doğrusu neler söylenmediğini tahmin edebiliyordu. Ed'le uzun süre konuştuğundan bu bilgileri nereden aldığına dair tek bir söz söylemeyeceğini biliyordu. Bu konuda asla taviz vermezdi. Onun bu tavrından hoşlanmıştı Alona. Ed büyük oynamaya devam ediyordu. Ona bakarken bir onun onurunu korumak için dövüşmeye, namusu ve şerefi üzerine yemin etti Alona. Ed'in başı belaya girecek olursa arkasında durup her türlü desteği verecekti. Ayrıca Gabriella Grain'i de arayacaktı. Eğer ABD'ye geldiği doğruysa son bir kez daha arayıp onu bir yerlerde bir şeyler içmeye davet edecekti. 41. Ayrımın sonu. Sayfa 505.